Ayrım 36.
Ali kendini kaybetmek üzere dişlerini sıkıp cana yeniden vurmaya hazırlanıyor. Durduruyorum onu. Yapma Ali, bırak. Öfkeden yüzü kıpkırmızı olan Ali zor zapt ediyor kendini. Aslında o da çaresiz olduğumuzun farkında. O yüzden bu kadar öfkeli. Bu entel oğlanın bizi yendiğini düşünüyor. Haklı da. Ama öfke bir işe yaramaz. Yapmamız gereken tek şey beklemek. Yeni bir delil, yeni bir görgü tanığı buluncaya kadar sabırla beklemek. 38. Ölümle gerçekleştirilen adalet, ölümü yüceltmekten başka bir işe yaramaz. Can'ı o gece nezarette tutuyoruz. Ali, Zeynep ve ben saatlerce oturup bulgularımızı, düşüncelerimizi, kanılarımızı ve Can'ın bütün suçlamaları reddeden ifadesini içeren ayrıntılı bir fezleke hazırlıyoruz. Ertesi sabah Ali ile ben fezleke ile birlikte Can'ı savcılığa götürüyoruz. Zeynep'se gözden kaçırdığımız bir nokta var mı diye bütün dosyaları toparlayıp yeniden incelemeye başlıyorum. Savcı Mümtaz Bey genç bir adam. Genç ama tuttuğunu koparan bir hukuk adamı. Birkaç davada birlikte çalıştık. Hiçbir yanlışını görmedim. Zaten başından beri takip ettiği bu olay onun da merakını uyandırmış. Fezlekeyi okuyor, Can'ın sorgusunu yapıyor. Sonunda kafası iyice karışmış olmalı ki benimle de görüşmek istiyor. Olanı biteni bütün ayrıntılarıyla anlatıyorum. Ardı ardına sorular soruyor. Notlar alarak büyük bir dikkatle dinliyor. 2 saat kadar sürüyor konuşmamız. Soracakları bitince derinden bir iç geçiriyor. Bu adamı tutuklayamayız Nevzat Bey diyor sıkıntıyla. Sanırım haklısınız, büyük olasılıkla Selim'le Mehmet'in katili bu şahıs. Ama elimizde ne bir kanıt var ne de tanık. Ben tutuklasam bile mahkeme salıverir hemen. O yüzden serbest bırakmak zorundayım. Fakat merak etmeyin, sanık olarak mahkemeye çıkmasını talep edeceğim. Belki bu arada siz yeni belge ve ya da tanıklara ulaşırsınız. Savcı Mümtaz'ın odasından çıktığımda yardımcımı Can'ı kapalı tuttuğumuz odanın kapısının önünde buluyorum. Yüzümden olanları anlamış. Yırttı değil mi başkomiserim? Tam değil. Sanık olarak yargılanacak ama serbest kalacak. Tuhaf, çok bozulmuyor Ali. Ne yapalım yargı öyle diyorsa? Görevliye odayı açtırıyoruz ama içeriye yalnız giriyorum. Çünkü Can'la konuşacaklarım var. Bu roundu o kazandı ama düşündüklerimi öğrenmesini istiyorum. Neden bilmem, belki Malik gibi benim de hala Can'dan umudumu kesmememden. Ali'yi yanıma almıyorum. İkide bir lafa karışıp sözlerin bölmesinden çekiniyorum. Can'ın tek gözü yüzümde. Ütek gözü de artık biraz aralanmaya başlamış. Akıllı çocuk, o da hemen anlıyor durumu. Sonunda masum olduğum kesinleşti değil mi başkomiserim? Masum olduğun kesinleşmedi. Çünkü masum değilsin. Nedenleri ne kadar haklı olursa olsun sen bir katilsin Can. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Bundan sonra öldürdüğün insanların yüküyle yaşayacaksın. Kazandığından emin, küstahlaşmaya başlıyor. Yani sizin gibi mi diyerek Cengiz'i hatırlatıyor. Evet Can, tıpkı benim gibi. Doğru, ben de tıpkı senin gibi bir katilim. Cengiz'i ben öldürdüm. Ama planlamadım, kurgulamadım, olaylar öyle gelişti. Yani Cengiz'i öldürmek istemiyordum. Ne Cengiz'i ne de başka birini. Çünkü birini öldürürsen biraz da kendini öldürürsün. Kendi hayatını, kendi ruhunu, kendi masumiyetini. Ölüler tuhaf varlıklardır Can. Onları toprağa koyduğumuzda, hatta çürüyüp kemikleri un ufak olduğunda bile aramızda yaşamaya devam ederler. Bir yerlerden düşlerimize sızarlar, hayallerimizi gölgelerler, umutlarımızı karartırlar. O yüzden ben kimseyi öldürmek istemem. Çünkü birini öldürdükten sonra artık yaşamımın eskisi gibi olmayacağını bilirim. Sözlerimin hiçbir etkisi olmuyor. Yüzündeki sevinç gram eksilmiyor ama suskunluğunu korumayı sürdürüyor. Boşuna konuşuyorum değil mi diyorum. Belki de sen eskisi gibi yaşarsın. Hatta eskisinden daha huzurlu, daha mutlu. Peki öldürdüğün insanlara benzediğini düşünmüyor musun? Bu ülkeyi yaşanmaz kılan insanlara. Yaralı yüzündeki neşe bir an kayboluyor ama sadece bir an. Ben kimseye benzemiyorum diyor tek gözünü zekice kırparak. Çünkü kimseyi öldürmedim. Yalan söylemeyi bırak Can. Öldürdün ama seni tutuklayamıyoruz. Çünkü cinayetlerini sinsice işledin. Zekice demiyorum çünkü zeka karanlığa, gizliliğe ihtiyaç duymaz. Gizliliğe, karanlığa ihtiyacı olan zekalara saygı duymam ben. Onlara sinsilik ya da kurnazlık diyorum. Evet, kazanmış gibi görünüyorsun. Savcılık şimdilik seni serbest bırakıyor. Ama şimdilik, çok yakında, inan bana, çok yakında seni yıllarca içeride tutacak delillere ulaşacağız. Bundan emin ol. Çünkü mükemmel cinayet yoktur. Mutlaka bir açık vermişsindir. Ve biz o açığı bulacağız. Can'ın yüzü gölgeleniyor. Kuşku tek gözündeki parıltıyı söndürüyor. Acaba elimde bir şey mi var, anlamaya çalışıyor. Ama çok sürmüyor, yeniden toparlıyor kendini. Yanılıyorsunuz başkomiserim. Hiçbir şey bulamayacaksınız. Ne bir delil, ne bir tanık, ne de bir ipucu. Çünkü ben kimseyi öldürmedim. Sözlerim bitiyor. Onunsa zaten söyleyecek sözü yok. O konuşarak değil, öldürerek söyledi sözünü. Şimdi ise bir an önce bu dört duvardan kurtulup özgürlüğüne kavuşmak istiyor. Ona eziyet edebilirim, yeniden merkeze götürebilirim, belki bir gece daha tutabilirim. Ama bunlar hiçbir işe yaramaz. Onu bırakmaktan başka çaremiz yok. Ben de öyle yapıyorum, kelepçelerini çözüyorum, kapıyı açıp yana çekiliyorum. Özgürsün Can, gidebilirsin. Teşekkür ederim başkomiserim diyor. Kapıya yaklaşırken birden duruyor, tek gözü yüzümde. Onları gerçekten de ben öldürmüş olsaydım, bana hiç mi hak vermezdiniz? Kesin bir ifadeyle başımı sallıyorum. Vermezdim. Ölümle gerçekleştirilen adalet, ölümü yüceltmekten başka bir işe yaramaz. Sessizce gülüyor. Çok doğru. Ben de aynen sizin gibi düşünürdüm. Kapıdan çıkıyoruz. Hayret, Ali ortalıkta yok. Nereye gitti bu çocuk? Can dış kapıya ilerliyor. Ben de yanı sıra yürüyorum. Dış kapının oraya yaklaşınca birden Ali çıkıveriyor önüne. Can hala ondan çekiniyor olacak ki bir iki adım geriliyor. Bizimki ise neşeli. Demek yırttın Can Efendi diyor. Ama bu duyguya çok alıştırma kendini. Yakında görüşeceğiz. Aslına bakarsan hiç ayrılmayacağız. Biz çok sevdik seni. Bundan böyle hep ensende olacağız. Ali ile arasındaki mesafeyi korumaya özen gösteren Can kapıya doğru bir iki adım atıyor ama takılmadan da duramıyor. Aslında ben de sizi çok sevdim. Akşamları yemeğe gelin. Başkomiserimi de çağırmıştım. Bolognese soslu makarna yaparım size. Geliriz aslanım, merak etme. Ama en nefis makarnayı hapisten sonra yaparsın artık. Can'ın suratı allak bullak oluyor. Yoksa onu bırakmayacak mıyız? Korkma oğlum, korkma diyor Ali. Bu küçük geçici aldatmanın keyfini çıkararak. Şimdi atmayacağız seni içeri. Sonra diyorum, yeniden yakaladığımızda. Nasıl olsa bir gün düşeceksin avcumuza. Bakışları bana kayıyor. Gerçi başkomiserim bıraksa, şimdi atardık ya. Öyle bir konuştururdum ki seni, bülbül gibi şakırdım valla. Neyse, bu da güzel. Tam özgürlüğe alıştığın sırada geleceğiz. Gece yarısı uykunun en derin yerinde yahut yemeğin tam zevkine varırken ya da sevgilinin eli avcunun içindeyken, belki de öğrencilere ders verirken, kutsal kitapta yazdığı gibi öldürmeyeceksiniz derken, unutmayacağın bir an olacak yani. Tıpkı bıçağı kurbanının kalbine sapladığın an gibi. Can'ın suratı asılıyor, artık neşesini tümüyle yitiriyor. Adımlarını hızlandırarak kapıya yöneliyor. Yanılıyorsunuz diyor. Yanıldığınızı anlayacaksınız. Biz anlayacağımızı anladık Can Efendi diye sesleniyor Ali arkasından. Şimdi git, uğurlar olsun. Ama dediğim gibi yakında yine görüşeceğiz. Hem de çok yakında. Can aceleyle kapıdan dışarı atıyor kendini. Biz de peşi sıra çıkıyoruz. Dışarı çıkar çıkmaz Can'ın etrafını saran kalabalığı görüyoruz. Ellerinde fotoğraf makineleri, kameralarıyla bir gazeteci ordusu. Yine içeriden birileri sızdırmış haberi anlaşılan. Biz görünmesek iyi olacak diye düşünürken kalabalığın arasında kınalı Meryem'in adamı Tayyar'ın uzun suratını seçer gibi oluyorum. Panik içinde kalabalığa yöneliyorum. Ali'yi uyarmama bile fırsat kalmadan bir silah ardı ardına üç kez patlıyor. Gazeteci kalabalığı çil yavrusu gibi dağılıyor. Ali ile silahlarımızı çekip iri cüssesiyle dağılan kalabalığın ortasında öylece kalan Tayyar'a yöneliyoruz. O da bizi görmüş. Teslim, teslim oluyorum diyerek silahını bırakıyor. Tayyarı yere yıkıp ellerini arkadan kelepçeliyoruz. Can'ın hareketsiz bedeni tayyarın birkaç metre ötesinde yatıyor. Paltosunun önü açılmış, mavi gömleğinde giderek büyüyen üç kan lekesi. Yanına yaklaşıyorum, tek gözü açık kıpırtılı, dudağında yine kan. Beni fark edince yüzünde acı ama zafer dolu bir gülümseyiş beliriyor. Olmadı başkomiserim diyor güçlükle fısıldayarak. Olmadı, bakın beni yine yakalayamadınız. 39. Yaşamın anlamı insandır Nevzatçım, insan. Genzimi yakan koku uyandırdı beni. Bu kokuyu tanıyordum. Yıllarca kapalı kalmış bir kilisenin kokusu. Kilisede yakılan kandillerin, ufalanan taşların, eriyen mermerin, çürüyen ahşabın, yıpranmış sayfaların, küflenen cesetlerin kokusu. Dehşete düşmem gerekirdi ama sadece bakmakla yetindim. Önce bir adam gördüm, divanın üzerinde yatıyordu. Sonra usulca kımıldayan siyah bir leke, biçimsiz, belirsiz bir leke, simsiyah bir silüet. Divanda yatan adam da görmüştü lekeyi. Yavaşça doğrulup gülümsedi lekeye. Mor Gabriel diye mırıldandı. Mor Gabriel diye mırıldandım. Ben bu adı nereden duymuştum? Leke sessiz adımlarla adeta uçarak yaklaştı divanda yatan adama. Yaklaşınca insan cismine bürünüverdi. Siyahlar içinde uzun ak sakallı aydınlık yüzlü bir insan. Divanda yatan adamın başucuna geldi, kulağına eğildi. Beni tanıdın mı diye sordu. Mor Gabriel diye mırıldandı divanda yatan adam. Mor Gabriel diye mırıldandım ben. Ağzımdan Mor Gabriel sözcüğü dökülürken müziği duydum. Derinden, çok derinden gelen bir ayin müziği. Bilmediğim bir dilde yinelenen tutkulu bir mırıltı, kendinden geçmiş birinin söylediği bir tekerleme. Aynı anda haçı fark ettim. Gümüşten bir haç. Mor Gabriel haçı elinde mi taşıyordu yoksa göğsünde mi, anlamaya çalışırken boşluğu ikiye bölen bir parıltı yandı söndü. Göğsünde bir acı hissetti divandaki adam. Göğsümde bir acı hissettim. Parıltı yeniden yandı söndü, acı kayboldu. Divandaki adamın bedenine bir rahatlık yayıldı. Benim bedenime bir rahatlık yayıldı. Ses uzaklaştı. Önce odadaki renkler silindi, sonra o siyah leke kayboldu, sonra oda, sonra ışık, sonra zil sesi. Hiç eksilmeyen, hiç kaybolmayan, ısrarla çalan zil sesi. Gözlerimi açınca renkler belirginleşiyor, ışık geri geliyor, o da geri geliyor. Ama ne divanda yatan adam var ne de Mor Gabriel. Oysa zil hala çalmayı sürdürüyor. Yatakta doğruluyorum, burası benim odam, çalan benim telefonum. Gördüğüm rüyanın etkisini zihnimden tamamen silemesem de uzanıp açıyorum telefonu. Arayan Ali. Alo başkomiserim, sesi bir parça kederli. Uyandırdın mı? Pencereden süzülen gün ışığına bakıyorum. Yok Ali'cim, kalkacaktım zaten. Hayrola, bir şey mi oldu? Can öldü başkomiserim diyor. Her zamanki gibi pat diye damdan düşer gibi. Bir saat önce. Bunu bekliyorduk aslında. Tam 3 gündür komadaydı. Vurulduktan sonra hastaneye zor yetiştirdik. Hemen ameliyata aldılar. 3 kurşun da çıkardılar ama iç organları zarar görmüş. Ameliyattan sonra ayamadı. Tam 3 gündür komadaydı. Durumun ümitsiz olduğunu söylemişti doktorlar ama sağlam çocuktu Can. Yine de direndi. Tam 3 gün. Demek sonunda pes etti. Tuhaf şey, üzülüyorum. Can'a mı, kendime mi, hayata mı bilmiyorum ama derin bir acı genzimi yakıyor. Allah rahmet eylesin diyorum. Kötü biri değildi aslında. Allah rahmet eylesin başkomiserim. Onun sesi de üzgün çıkıyor. Tanıdığım en ilginç katildi. Telefonu kapatırken bakışların başucumda duran sehpanın üzerindeki fotoğraf çerçevesinden bana gülümseyen karımla kızıma kayıyor. Bir ölü daha çoğaldık diyorum. Bir ölü daha çaldı kapımızı. Bir ölü daha katıldı aramıza. Genzimi yakan acı dayanılmaz bir hal alıyor. Keşke ağlayabilsem ama yapamıyorum. Günlerdir içimde büyüyen öfke, günlerdir içimde büyüyen acı, keşke gözyaşı olup aksa diyorum ama akmıyor, akamıyor. İçimdeki acı daha derin bir mutsuzluğa dönüşüyor, daha derin bir kedere, daha derin bir anlamsızlığa. Yataktan kalkmak gelmiyor içimden. Yüzümü yıkamak, tıraş olmak, giyinmek, merkeze gitmek, yeni olayların peşinden koşturmak gelmiyor içimden. Bunlar cehennem azabı benim için. Bütün gün yatakta oturmak istiyorum, kılım bile kıpırdatmadan. Ama olmuyor, yapamıyorum, zorla da olsa kalkıyorum. Ayaklarımı sürüye sürüye banyoya geçiyorum, yüzümü yıkıyorum, tıraş oluyorum, giyiniyorum. Canım hiçbir şey yemek istememesine rağmen kahvaltı etmelisin diyorum kendi kendime. Evde de yiyecek hiçbir şey yok. Tevfik'in kıraathanesinde yesem? Yok, insanlarla konuşacak halim yok. En iyisi benim emektara atlayıp bir deniz kenarına gitmek. Belki açılırım. İşte tam o anda çalıyor evin telefonu yeniden. Tam pardüsümü alıp çıkmak üzereyken. Ali olmalı, unuttuğum bir şey var herhalde. Evet Ali'cim. Nevzat, bu Evgenya. Bu Evgenya'nın su damlası gibi duru sesi. Evgenya diyorum. Başka bir sözcük çıkmıyor ağzımdan. O kadar şaşkınım ki, bu telefon o kadar beklenmedik bir şey ki. Nevzat, iyi misin? İyiyim Evgenya. Sen aradın ya, artık çok iyiyim. Sen nasılsın? Yunanistan'a alışabildin mi? Ben döndüm Nevzat. Havaalanındayım. Ne diyorum sevinçle. Havaalanında mısın? Evet, sabah uçağıyla geldim. Yeşilköy'deyim. Gelip beni alır mısın? Tabii, tabii, bekle, hemen geliyorum. Telefonu kapatırken bir anda kurtuluyorum karanlık düşüncelerin ağırlığından. Evgenya böyledir işte. Kabusa dönmüş gününüzü bir anda mutluğa çevirir. Demek burada, demek döndü. Bensiz yapamadı demek. Pardüsümü hızla sırtıma geçiriyorum. Tam çıkacakken birden duruyorum. Banyoya giriyorum yeniden. Aynada kendime bakıyorum. Şakağımdaki yara iyileşmiş. 2 inç çizgi kalmış sadece. Yüzüm yorgun, yüzüm kederden çökmüş. Ama gözlerimde taptaze bir umut. Beğeniyorum kendimi. Eminim Evgenya da beğenecek. Hayret, bizim emektar bile sorun çıkarmıyor bu sabah. Kontak anahtarını çevirir çevirmez başlıyor saat gibi çalışmaya. Hızla atılıyoruz sokaklara ama ah şu İstanbul'un trafiği, hayatımda hiçbir zaman yapmadığım bir şeyi yapıyorum. Mobil tepe lambasını emektarın üzerine yerleştiriyorum. İstanbullardan özür dilerim ama bu kez Evgenya'yı bekletmek olmaz. Siren sesini duyan araçlar yana çekilip ellerinden geldiğince yol vermeye çalışıyorlar bana. Hatta yolda bir trafik arabası eskortluk bile yapmaya kalkıyor. Sahil yoluna iniyorum. Denize paralel uzanan asfaltın üzerinden Evgenya'ya ulaşmaya çalışıyorum. Denize düşen kış güneşi kadar mutlu hissediyorum kendimi ama kara bulutlar henüz tümüyle dağılmadı. Görmek için yanıp tutuştuğum Evgenya'ya giderken bile aklım hala soruşturmanın ayrıntılarında geziniyor. Kendimi bu davadan bir türlü çekip koparamıyorum. Bizim Ali, can için tanıdığım en ilginç katildi diyor ya, bu soruşturmada da hayatımdaki en ilginç olaydı benim için. Oysa artık karanlıkta tek bir nokta bile kalmadı. Selim Uludere'nin sahte mezarında yatan kişinin Gabriel'in abisi Yusuf Akdağ olduğu DNA testleriyle kanıtlandı. Ancak mezardan çıkarılan kemik yığınına bakan Gabriel hayal kırıklığı içerisinde "Bu benim abim değil, benim abim Mor Gabriel'in yanında" diyerek cenazeyi almayı reddetti. Zavallı çoban Yusuf tıpkı hayatında olduğu gibi ölümünde de yalnız kaldı. Patos makinesinin parçalayamadığı kemikleri kimsesizler mezarlığına gömüldü. Öte yandan DNA testinin sonuçları Selim Uludere'nin kendi kimliğini gizlemek için bu cinayeti işlediğini kesinleştirdi. Cengiz'in ona yardım ve yataklık ettiği de belirginleşmiş oldu. Mali'yi öldüren kişinin Cengiz olduğunun da kanıtlanmasının ardından Ali ile benim hakkımda açılan soruşturma düştü. Kınalı Meryem ikinci kez cinayete azmettirmekten gözaltına alındı. Savcı Mümtaz bu kez daha kararlı davrandı. Meryem'i tutuklanması talebiyle sorgu hakimine sevk etti. Ancak bizim cehennem kraliçesi yine delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Belki de Kınalı Meryem'i hiçbir zaman içeri atamayacağız. Ama o kendi sonunu kendi hazırlayacak. Çünkü karanlıkta koşanlar çabuk düşer. Tıpkı babası gibi o da bir gün yeni yetme bir kabadayı tarafından öldürülecek. Yeşilköy havaalanına girinceye kadar bunları düşünüyorum işte. Benim emektarı dış hatların geliş kapısının önüne bırakıp içeri girdiğimde Evgenya'yı 2 kocaman valizle beklerken buluyorum. Gözleri kapıda. Beni görür görmez aydınlanıyor yüzü. Yeşil gözler buğulanmış, neredeyse tatlı bir söz gibi süzülecek damlalar yanaklarından. Hiçbir şey söylemeden sarılıyorum ona. Elbiselerinin altındaki sıcaklığını hissediyorum. İstekle çekiyorum kokusunu içime. Çok özledim diye fısıldıyorum. Çok özledim diye fısıldıyorum. Bir süre öylece kalıyoruz salonun ortasında. Bir süre boş verip dünyanın ritmine, kendi bedenlerimizin, kendi ruhlarımızın isteğine teslim oluyoruz öylece. Önce ben çözülüyorum, sonra o da bırakıyor beni. Valizlerini benim emektarım bagajına taşıyoruz. Sonra emektara biniyoruz. Evgenya yanıma oturuyor, gözleri hep yüzümde. Sen değişmişsin Nevzat diyor birdenbire. Sana bir şey olmuş. Ben birini öldürdüm demek geçiyor içimden. Ben kendi müdürüm Cengiz'i öldürdüm. Yok, şimdi bunu söyleyip günün tadını kaçırmayalım. Ama yaşadıklarımı Evgenya ile paylaşmamazlık edemem artık. Değiştim diyorum emektarın burnunu ana caddeye çevirirken. Hayat üzerine düşünmeye başladım, kendim üzerine. Şu son olay Süryani cinayeti mi? Evet, Süryani cinayeti. Olayı çözdük aslında ama gördüklerim, öğrendiklerim kendim hakkında düşünmeyi öğretti bana. Bir katil vardı, yaşamın anlamını arayan, bu yüzden cinayetler işleyen. İşte böylece ben de yaşamın anlamını düşünmeye başladım. Tuhaf değil mi? Bunca yıllık meslek hayatımdan sonra bir katilin beni bu denli etkilemesi. Birden başımı ona çeviriyorum. Evgenya, peki sen ne diyorsun? Anlamıyor, merakla yüzüme bakıyor. Yani sence yaşamın anlamı nedir? Gözlerini yüzümden ayırmadan gülümsüyor. Yaşamın anlamı sensin Nevzat diyor. Sorumu anlamadığını sanıyorum. Beni sevdiğin için öyle söylüyorsun diyecek oluyorum. Seni hala sevdiğimi mi zannediyorsun diyor. Hayal kırıklığı içinde küskün bir çocuk gibi önüme dönüyorum. Hemen uzanıyor. Şaka şaka diyerek yanağıma kocaman bir öpücük konduruyor. Yaşamın anlamına gelince evet Nevzat, yaşamın anlamı sensin. Yani insan, bazıları bu anlamı işinde, bazıları aşkında, bazıları dinde buluyor, bazıları politikada, bazıları sanatta, hatta büyük çoğunluk futbolda. Ne bileyim, herkes kendine göre bir anlam yaratıyor işte. Eğer bu insanlar olmasaydı, bu anlamların hiçbiri olmazdı, öyle değil mi? Yaşamın anlamı insandır Nevzatçım, insan. Tam o anda önümüzde büyük bir gürültü kopuyor. Kırmızı bir kamyonet siyah bir cipe arkadan bindiriyor. Çok önemli bir kaza değil şükür. Ne yaralı var ne de ölü. Ama cipin sahibi öfkeyle inip küfretmeye başlıyor. Kamyonetin sürücüsünün de ondan geri kalır yanı yok. Kızgın iki boğa gibi giriyorlar birbirlerine. Yol bir anda kapanıyor, insanlar arabalarından inip kavga edenleri ayırmaya çalışıyorlar. Bağırış, çağırış, korna sesleri, çileye bak. Artık en az bir saat buradayız. Benim gibi oturduğu yerden kavgayı izleyen Evgenya'ya dönüyorum yeniden. Sahi Evgenya, Türkiye'ye niye döndün? Ne yalan söyleyeyim, senin için demesini bekliyorum ama olmadı işte diyor. Isınamadım oralara. Bu kadar kısa sürede mi diyeceksin? Vallahi daha ilk günden dönmeyi düşündüm. Orası benim ülkem değildi Nevzat. Arabanın camından etrafa bakınıyor. Benim ülkem burası. Ben bu ülke için döndüm. Yüzümdeki şaşkınlığı fark edince açıklıyor. Evet, burası kirli, burası kalabalık, burası hoyrat. Bu ülkede insanlar çok acımasız, çok kaba, çok bencil. Ama burası benim ülkem Nevzat. Ben burada doğdum. Annemin, babamın mezarları burada. Benim işim burada Nevzat ve sen de buradasın. O yüzden döndüm. Tıpkı Evgenya gibi ben de etrafa bakınıyorum. Güzel bir görüntü yok. Dışarıdaki gürültü artmış, kavga edenleri yatıştıracakları yerde birkaç kişi daha katılmış arbedeye. Korna sesleri, bağırış, çağırış, küfürler, çığlık, kıyamet. Ama içimde sıcacık bir duygu. Haklısın Evgenya diyorum. Bu ülke çok acımasız, bu topraklar çok sert, bu toprakların insanları çok hoyrat. Bu ülke gerçekten çok acımasız. Ama burası bizim ülkemiz Evgenya. Burası bizim toprağımız, bizim vatanımız. Biz burasıyız Evgenya. Kitabın sonu. 15 Ağustos 2006. Sayfa 382.